Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda her zaman olduğu gibi değerli hocamız Osman Kayar'la birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu hafta fakir bedevinin hikayesi ve karısıyla tartışmasıyla devam ediyoruz.
Evet.
Zamanında Kerem ve İhsan'da Hatem-i Ta'yı geçen ve benzeri bulunmayan halifenin hikayesi. Eski zamanda bir halife vardı ki Hatem-i Ta'yı cömertliğine köle etmişti. İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı. Deniz ve inci onun sadakasına nispetle ehemmiyetsizdi. Lütuf ve ihsanı Kaf Dağı'nı aşmıştı. O padişah yeryüzüne bulut ve yağmurdur. Her ihsan sahibi onun mülkünden harcar. Deniz ve maden onun ihsanına karşı zelzeleye düşmüş gibi cömertliğine doğru koşar. O padişahın kapısı hacet kıblesiydi. Şöhreti cömertlikle bütün aleme yayılmıştı. Onun cömertliğine acem de şaşmıştı Rum'da. Türk de hayrete dalmıştı Arap'ta. Hayat suyu Kerem Denizi'ydi. Onun sayesinde Arap da dirilmişti acemde.
Evet Sümeyra Hanım, bu Mevlana Hazretleri bu bölümde Hatem-i Ta'yı misal göstererek ikram edilmesine, başkasına yardım edilmesine, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarının giderilmesi bahsine devam ediyor. Bu hatırlayacaksınız, ihtiyaç çenginin ihtiyarladığında gelir elde edememesi üzerine Hazreti Ömer vasıtasıyla ihtiyacının karşılanmasını anlatmıştı. Bu bahsi açtıktan sonra da başkalarının ihtiyacını giderme işine Mevlana Hazretleri devam ediyor. Ve yine Mevlana'nın yaşadığı dönemde ve o zamana kadar gelen bütün dönemde cömertliğiyle meşhur Hatem-i Ta'yı diye birisi vardır. Arap kökenlidir ve Hazreti Peygamber'den önce yaşamış birisidir. Hristiyan bir Arap'tır ama cömert birisidir. Tay kabilesinin reislerindendir. Çok cömert bir insandır ve cömertliğiyle meşhurdur. Bunun iki tane çocuğu var. Adi isimli bir oğlu, bir de Safvan isimli kızı var. Bu ikisi de sonradan Müslüman oluyorlar. Hazreti Peygamber'e ittiba ediyorlar. Ama Hatem-i Ta'yı önceden vefat ettiği için Müslüman olamıyor maalesef. Ama cömertliğiyle meşhur birisi olduğu için de Mevlana Hazretleri'nin literatürüne girmiş oluyor böylece. Ve bu sayede de belki günümüze kadar da onun cömertliği yaşamış oluyor. Siz geriye ne bırakırsanız o kalıyor. İnsanların eserleri kalıyor. Yiğitlik bırakmışsanız yiğitlikle anılıyorsunuz. Kötülük bırakmışsanız kötülükle anılıyorsunuz. Hatem-i Ta'yı da vericiliğiyle, başkalarına yardım ediciliğiyle, cömertliğiyle meşhur birisidir. Mevlana Hazretleri bu özelliğini zikrediyor ve insanların başkalarına yardım etmesi gerektiğinde bir çeşit salık vermiş oluyor. Ama burada Hatem-i Ta'yı'ya birisi soruyor, diyor ki senden daha cömert birisi var mıdır ya da senden daha zengin birisi var mıdır diye bir soru soruyor hayatındayken. O da diyor ki evet, benden daha zengin birisi vardır diye cevap veriyor. Kim o diye sorduklarında ise o şöyle cevap veriyor. Diyor ki ben bir gün bir ziyafet veriyordum, büyük bir kalabalığa ziyafet veriyordum. Bir adam işte bir sırt odunla benim yanıma geldi ve odunu ben satın aldım. Yani sırtında büyük odunla geliyor ve odunu ben satın aldım. Sonra da onu ziyafete davet ettim. Gel sen de buradan, bu ikramdan sen de faydalan, ye dediğimde o emeğiyle ekmeğini kazanan Hatem'e minnet eylemez diyerek benim bu ikramımdan yemedi. Öyle anlaşılıyor ki o adam benden daha zengindir diyor ve hakikaten buradan şunu da çıkarmamız gerekiyor. Kişinin kendi emeğiyle kazandığını yemesinden ve ihtiyaçlarını kendi emeğiyle kazanmasından daha zevkli ve hazlı bir şey yoktur. Ve yine bizim Anadolu'da biliyorsunuz meşhur bir tabir vardır. En büyük zenginlik kanaattir diye ifade ederler. Bunu da burada söylemiş olalım. Hatem-i Ta'yı de kendisine hayran bırakan bir halifeden, cömert bir halifeden Mevlana bahsediyor. İşte o da Allah'tır. Burada mecazi bir ifade var. Tarihi bir şahsiyettir. Ondan hareket ediyor. Ama Mevlana Hazretleri öbür taraftan da Allah'tan bahsediyor halife diyerek. Burada yalnız bir şeyden de söz etmek lazım. Mevlana Hazretleri'nin şu cümlesinden de hareket ederek. Diyor ki o padişah yeryüzüne bulut ve yağmurdu. Aslında yeryüzünde bulunan bütün insanların da, canlıların da ihtiyaçlarını Allah görüyor. Şimdi biz İslam düşüncesine göre mülk Allah'a ait bir şeydir. Mülk Allah'ındır. Biz onun sadece geçici olarak verasetini üstlenmiş varlıklarız. Bu yüzden de aslında Allah'ın mülkünü Allah için harcamaktan çekinmemek lazım. Ve burada şunu da anlamış oluyoruz ki, aslında başkalarına vermemiz gereken mülkü de Allah bize öğretmiş oluyor. Çünkü yağmur ne yapıyor? Yere yağıyor ve yer yağmurdan aldığını gerisin geri başka insanlara veriyor, fazlasıyla veriyor. Şunu bilmemiz lazım ki bizim elde ettiğimiz mülk hiçbir zaman bize ait değildir. Neticede Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bir şeydir. Bu bilgiyle, bu kafa yapısıyla sahip olduğumuz takdirde iyi bir insan olarak Hatem-i Tahir gibi anılan bir insan olma ihtimalimiz var. Yeryüzünde bizim bildiğimiz İslam düşüncesinde iki tane adam söz konusu. Bunlardan bir tanesi iyilikle maruf, cömertliğiyle maruf, bir tanesi de kıtmirliğiyle maruf. İşte onlardan bir tanesi Süleyman Aleyhisselam'dır. O diyor ki ben mülkü bana Allah'ı hatırlattığı için severim. Neden? Çünkü mülkü kendisine Allah vermiştir. Bunu bildiği için öyle seviyor mülkü. Diğeri ise bunun tam tersini söylüyor. Bendeki bir bilgiden dolayı bunu verdi. Allah'ın dilediği takdirde doyurabileceği insanlara biz niye verelim malımızı diye de o da itiraz ediyor. Dolayısıyla mal karşısında her iki tavırda mümkün. Ya sahiplenirsiniz, başkalarını hiç kimseyi faydalandırmazsanız bu da mümkündür ama bu kötülüğün tarafıdır. Ya da tam tersi bu malın size Allah tarafından verildiğini bilirsiniz ve onu ihtiyaç sahipleriyle paylaşırsınız. Bu takdirde iyi bir insan olma özelliği kazanırsınız ki ikincisini Süleyman Aleyhisselam'ın ve diğer bütün peygamberlerin yolunu takip etmek bir Müslüman açısından doğru olan olacaktır.
Evet. Fakir Bedevi'nin hikayesi ve yoksulluk yüzünden karısıyla tartışması. Bir gece bir Bedevi karısı haddinden fazla şikayetlenerek kocasına dedi ki, bütün bu yoksulluğu, bu cefayı biz çekmekteyiz. Alemin ömrü neşeyle geçiyor. Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset. Testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneşin ziyası. Geceleyin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan okkalık ekmek sanıp elimizle gökyüzündeki aya saldırıyoruz. Fakirler bizim yoksulluğumuzdan gece gündüz yiyerek düşünmemizden arlanıyorlar. Samiri'nin halktan kaçtığı gibi hısım akraba, eş, dost, herkes bizden öcü gibi kaçıyor. Birisinden bir avuç mercimek isteyecek olsak bize sus geber, babalara çıkasıca diyor. Arap'ın iftiharı savaş ve ihsandandır. Sen Arap içinde bir yanlışa benziyorsun. Ne savaşı? Zaten biz savaşsız ölmüş, bitmişiz. Yoksulluk kılıcıyla başımız uçurulmuş. Nerede kaldıysan? Yoksulluk etrafımızda kol geziyor. Sineğin damarını sokup kanını emmekteyiz. Şu halimize bak. Eve bir misafir gelse, geceleyin uyuyunca elbisesini soyacak hale geldik.
Evet. Şimdi efendim burada Mevlana Hazretleri biraz önce başkalarına yardım etmeyi, başkalarına ihsanda bulunmayı anlattıktan sonra insanın aslında başkalarına yardım etmekten uzak durması ve bundan kaçınmasının temel sebeplerinden bir tanesinin elindekinin tükeneceği düşüncesiyle hareket etmesinden ileri geldiğini düşünerek bu defa fakirlik mevzusunu gündeme getiriyor ve fakirlikle ilgili olarak bize bir takım öğütlerde bulunuyor. Şimdi burada şunu hatırlatmak lazım. Daha önceki derslerimizde de hep söylemiştik. Mevlana Hazretleri semboller üzerinden, mecazlar üzerinden anlatmak istediğini anlatıyor. Burada da fakir bedevi ile karısı arasındaki tartışma diye isimlendirmiş olmasına rağmen aslında buradaki fakir bedevi ruhtur. Karısı da nefistir. Hı hı. Yani yoksa bir karı koca arasındaki münasebetten bahsetmiyor burada. Onu örnek gösteriyor. Tabii bunu örnek gösterebilmek için de hayatın biraz öyle olması lazım. Örnek olması lazım. Benzeyenle benzetilen birbirleriyle münasebetin olması lazım. Eskiden belki birçok ailede bugün de böyle ama evin temel ihtiyaçlarını erkek karşıladığı için evin ihtiyaçlarını karşılayamadığı takdirde evin hanımıyla kocası arasında buradaki Mevlana'nın bahsettiği sözlere benzer konuşmalar geçerdi ve hakikaten insanlar arasında böyle bir şeyin olduğunu gördük. Bu durum aslında insanın ruhi yapısıyla nefsi arasındaki bir şeyi de düşünce alışverişinde ya da cedeli de aslında iç konuşmayı, iç tartışmayı da ifade ediyor. Hakikaten her birimiz kendimiz özellikle fakirlik söz konusu edildiğinde buradakine benzer bir şey yaşıyoruz. Nefsimiz bizim aslında ekonomik anlamda büyük imkanlara kavuşmamızı arzu ediyor ve imtihan gereği fakir olduğumuz takdirde bununla ilgili de hep kendimizi kötü durumlara düşürmek istiyoruz. Kötü görüyoruz kendimizi ama aynı zamanda ruhi yanımız, üstün tarafımız ise bunun da bir imtihan olduğunu, sonuçta bunun da gelip geçici olduğunu bilmemiz gerektiğini aslında bize söylemiş oluyor. Neticede insanlar bir kısmı zengin, bir kısmı fakir olabilirler ama bunların ortaklaşa olarak birbirlerine yardımlaşması gerekiyor. Hatta biz kendimiz bazen fakir olabiliriz, bazen de zengin olabiliriz. Hayata baktığınız zaman, özellikle ticaretle uğraşan insanlara baktığınızda bakıyorsunuz ki bir dönem zengin birisi iflas edip fakir bir adam haline konumuna düşebiliyor. Dolayısıyla burada Mevlana Hazretleri bu hikayeyle bize şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bu fakirlik ve zenginlikten daha çok aslında insanın erdemli birisi olması gerekir. Fakir durumdayken erdemli olmak da lazım. Zengin durumdayken de erdemli olmak lazım. Her iki halde de erdemli bir hayat sürmemiz gerekiyor. Ve Hazreti Peygamber'in o meşhur hadisi var, sözü var. Fakirlik neredeyse isyan olacaktı. Gerçekten de insanların bir kısmı fakirlik yüzünden neredeyse Allah'a isyan sadedine kadar işi götürebiliyorlar. Ama bunun bir imtihan olduğu bilincine vardığınız zaman işin rengi değişiyor. Bu yüzden de çektiğimiz cefanın, fakirlikte çekilecek cefanın insan için bir olgunlaşma süreci olduğunu da aslında düşünebiliriz. Burada tabii üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi, Samiri'nin halktan kaçtığı gibi hısım, akraba, eş, dost, herkes birden öcü gibi kaçıyor diyor. Ve burada Samiri diye bir birisinden bahsediliyor. Bilmeyen dinleyicilerimiz için bu Samiri'den biraz bahsetmemiz lazım. Bu Samiri İsrail oğullarından birisi olup Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış birisidir. Musa ile dağa giden 70 kişiden birisidir. Biliyorsunuz Mısır'dan çıktıktan sonra Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını işte bir yere götürüyordu ve kendisi Allah ile münacatta bulunmak üzere giderken 70 tane İsrail oğlunu da yanına alıyordu. Bu Samiri de onlardan birisi olarak Musa Aleyhisselam'la birlikte dağa gidenlerden birisidir. Bunun tabii şöyle bir özelliği var kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla. Samiri'nin adı da aslında Musa'dır. O da Musa Aleyhisselam gibi Firavun'un zulmünden korktuğu için annesi, onu da annesi tıpkı Musa'nın annesini Nil'e bıraktığı gibi onu da annesi Nil üzerindeki bir adacığa bırakıyor ve orada işte öldürmeksizin büyüyüp gelişmesini Allah bir biçimde sağlıyor onun da. Ve o için ilginç tarafı onun ismi de Musa aslında. Gerçek ismi de Musa. Lakab olarak Samiri deniyor ona. Enteresan bir biçimde Firavun'un sarayında yetişmiş Musa Aleyhisselam Allah'ın ayetlerini insanlara okuyor ve insanları Allah'ın yoluna davet ediyor. Ama yine anasının bir adaya bıraktığı ki rivayetlerde Cebrail Aleyhisselam bunu büyüttüğü tarzında bir takım şeyler var, rivayetler var ama yine Allah korumuş ve kollamış oluyor. Allah'ın koruyup kolladığı öteki de insanları yoldan çıkarıyor. Çünkü Samiri Musa Aleyhisselam Tur'a gittiği zaman, 40 günlük bir seyahate gittiği zaman geride kalanları yoldan çıkarmak maksadıyla onların altınlarını topluyor ve onlardan bir buzağı heykeli yapıyor. Buzağı heykelinin içerisi boş olduğu için ağzından giren rüzgar münasebetiyle zaman zaman bir takım sesler çıkarıyor. Hani biz özellikle bu evin içerisindeyken bile olur. Dışarıda şiddetli rüzgar olduğu zaman bir delik varsa oradan bir uğultu gelir ya, benzer sesler geldiği için bu İsrailoğulları diyor ki Musa unuttu, sizin gerçek tanrınız budur diyor ve İsrailoğulları yanlarında Musa'nın kardeşi olduğu Harun Aleyhisselam olduğu halde bu Samiri'ye itibar ediyorlar ve yoldan çıkarıyorlar. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim Taha suresinde 95. ve 97. ayet kerimesinde şöyle açıklıyor bize. Musa Aleyhisselam Tur'dan geri döndüğünde ki Allah haber veriyor ona, diyor ki sen buraya geldin ama acele buraya geldin ama kavmini biz imtihan ettik, onlar imtihandan geçemediler ve Samiri onları yoldan çıkardı tarzında haber verdiğinde o da gerisin geri geliyor ve diyor ki ey Samiri, senin maksadın nedir? Ben onların görmediklerini gördüm. Elçinin eserinden bir avuç aldım. Bana böyle yapmak doğru geldi. Musa, çık şuradan. Hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin ve asla kurtulamayacağın ceza günü de gelecek. Peşine düştüğün Tanrı'na ne yapacağız bir bak. Onu yakacağız ve küllerini denize savuracağız dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de bu Samiri'nin hikayesi bahsedildiği için bunu bildirmekte fayda var. Çünkü Mevlana Hazretleri zaten bütün beyitlerinde, bütün sözlerinde, bütün fikriyatında hep Kur'an-ı Kerim'e bağlı olduğunu ve aslında Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları insanlara aktarmaya gayret gösterdiğini söylemişti zaten giriş bölümünde. Bunu sık sık bilmekte ve hatırlamakta fayda var. Yani Mevlana Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'siz ya da işte Hazreti Peygamber'in sünneti hesaba katılmadan anlamak ve kavramak da mümkün değildir. Bu yüzden de onun atıf yaptığı ayetlerden haberdar olmak faydalı olur diye bunu da söylemiş oluruz. Ve bu Samiri sonuçta Allah'ın cezası gereği dünyada yaşarken bile kimse onun yanına yaklaşamıyor. Ve yanına yaklaştığı zaman ona dokunacak olsa o işte acıdan bas bas bağırıyor. Yani dünyadaki cezası da böyle. Buradaki misal olarak da Mevlana diyor ya, Samiri'nin halktan kaçtığı gibi o herhangi birisi kendi yanına yaklaştığı zaman nasıl ki eza ve cefa hissedecekse, o yüzden insanlardan kaçtığı gibi bu fakirler de diyor ki ya insanlar da bizden kaçıyorlar, kimse bize yardım etmek istemiyorlar diye misal olarak veriyor bizi bu hususu. Dolayısıyla bu Samiri de bilmekte fayda var.
Evet. Müritlerin düzenbaz şeyhlere aldanmaları ve onları hakka ulaşmış yüce şeyh sanmaları. Bundan dolayı arifler hikmetle dediler ki, İhsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerek. Sen öyle birinin müridisin ki hasisliği yüzünden kendisi mağlup, seni nasıl galip edecek? Sana nur vermesi şöyle dursun, bilakis ondaki karanlık seni kapkara bir hale koyar. Kendisinin nuru yok, onunla görüşüp konuşanlar nereden nurlanacak? Bu çeşit şey gözü çapaklanan kişiye benzer. Gözüne ilaç çeker ama kör edici bir ilaç. Yoksulluk ve meşakkatte bizim halimiz de böyledir. Bizi aldanıp da hiçbir konuk gelmez. 10 senedir süren kıtlığı görmedinse gözünü aç da bize iyice bak. Görünüşü dava adamlarının içi gibi, gönlü ise kapkara. Lakin dili tatlı ve kafiyeli. Onda ne tanrı kokusu var ne bir eseri. Fakat davası şitten de ileri, Adem'den de. Şeytan bile ona görünmez. Lakin o, biz abdallardanız, hatta daha ileri ister. Kendisini adam sansınlar diye dervişlerin bir hayli sözünü çalmış ezberlemiştir. Söz söylerken Bayezid'i bile kusurlu bulur. Halbuki onun iç yüzünden Yezid ağırlanır. Gökyüzünün ekmeğinden, sofrasından nasipsizdir. Hak önüne bir kemik bile atmamıştır. Oysa sofrayı yaydım, Hakk'ın vekiliyim, halife oğluyum diye bağırıp durmaktadır. Ey aşağılık saf kişiler, gelin. Gelin de ihsan sofrasından yiyin demektedir. Lakin sofradakiler nimet isteyince yalancı şey yarın der. Fakat bir türlü o yarın gelip çatmaz. Ademoğlunun sırrının ortaya çıkması için uzun bir zaman geçmesi lazım. Duvarın altında define mi var, yoksa yılan, çıyan veya ejderha yuvası mı? O yalancı şeyhin hiçbir şey olmadığı ortaya çıkıncaya kadar talibin de ömrü tükenir.
Evet. Şimdi gerek Mevlana Hazretleri'nin gerekse başka büyük mutasavvıfların temel problemlerinden bir tanesi bu sahte şeyhlerdir. Yani sahte mürşitlik davasında bulunan insanlardır. Dikkat edecek olursanız Mevlana Hazretleri bütün müsamahkarlığına rağmen bunlarla ilgili çok kötü sözler söylüyor ve insanları nasıl kandırdıklarını ve nasıl anlattıklarını, nasıl bir düzenbaz olduklarını uzun uzadıya anlatmaya gayret gösteriyor. Ve bugün de aslında temel bizim problemlerimizden bir tanesi, iyiliğin önündeki en büyük engellerden bir tanesi, yani aslan postuna bürünmüş işte kurt denebilir buna, böyle bir misal verebiliriz. İyiliğin cengine bürünmüş ama asaf kötülükler var. Bugün de hakikaten insanlara bakıyoruz. Pek çok insan var, kendisinin şeyh olduğunu söylüyor. İnsanlara mürşitlik edeceğini söylüyor. Ama onun asla şeyden haberi yoktur. Allah'tan bir nasibi yoktur. Allah'ın ilminden bir nasibi yoktur. Hazreti Peygamber'in yolundan bir nasibi yoktur. Hatta büyük mutasavvıfların yolundan da bir nasibi yoktur. Sadece Mevlana'nın sözlerine ettiği gibi onların sözlerinden bir kısım sözler ezberlemiştir ve onları tekrar edip dururlar. İşte insanoğlunun burada uyanık olması gerekiyor. İnsanların burada akıllı olması gerekiyor. Aklını kullanması gerekiyor. Her önüne gelene ben meşayihim, ben insanların ihtiyaçlarını gideririm, manevi ihtiyaçlarını gideririm, onları ruhen olgunlaştırırım diyen her insanın peşine düşmemesi gerekiyor. Ve Mevlana Hazretleri'nin burada üzerine üzerinde durduğu ve sadece bu bölümde değil birçok yerde üzerinde durduğu bu meseleyi de aslında ciddiye almak lazım. Çünkü insanları kandırmanın yollarından bir tanesi de budur. Maalesef insanoğlu kanmaya da teşne bir varlıktır. Yani kanmayı da pek çok seviyoruz biz. Aslında bunun ilk kanışımızı misal olarak verdiğimiz zaman mesele daha iyi ortaya çıkar. Hani cennette Allah Adem ve eşini yaratıyor ve sonra bütün melaike, cinleri dahil olmak üzere buna secde ettiriyor. Yani itaat ettiriyor bizim atamız Adem Aleyhisselam'a. Sonra da uyarıyor, diyor ki bu şeytan senin apaçık düşmanındır, sizi kandırmasın diye. Ama buna rağmen Adem Aleyhisselam ve eşi Havva validemiz, İblisin gelip de bu ağaçtan yerseniz burada ebedi kalıcılardan olacaksınız ve melekeden olacaksınız. Allah bu yüzden size bunu yasakladı sözüne kanı veriyorlar. Bakın bütün uyarılara rağmen, kendisine secde ettirilmiş olmasına rağmen insanoğlu kanıyor. Demek ki insanoğlunun damarında, insanoğlunun fıtratında aslında kandırılmak da var. Uyarılmış olmasına rağmen kandırılmak da var. Bu yüzden de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki bize burada, ihsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerekir. İhsan ne demek? Bir işi güzelce, layıkı veçile yapmak, en güzel biçimde yapmak. Ve burada ihsan ve kerem sahibi derken verici olmasına bakmak lazım. Yani senden bir şey alanın peşinden gitmeyeceksin. Sana bir şey verenin peşinden gideceksin. Çünkü ilim ve talebelik de böyledir. Eğer siz ilminin peşinden gittiyseniz, kendisinden bir ilim almak istiyorsanız, o size bir ilim verebiliyorsa o adamın peşine gideceksiniz. Sizdeki bilgiyi alan adamın peşine gitmenin bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim aslında defaatle bunun uyarısını yapıyor. İslam'a bunun uyarısını yapıyor. Peygamberlerle ilgili olarak hep şöyle söylüyor ki, sizden bir ücret istemeyen bu adamlara uyun. Yani aslında bizim şeyimiz, ölçümüz çok belli. Karşıdaki adamın bir sahtekar mı, bir hakikat olduğunu anlamak istediğinizde sizden bir şey faydalanıp faydalanmadığına bakmanız gerekiyor. O mu size bir şey ikram ediyor yoksa sizden bir takım şeyler mi arıyor? Hatta Mevlana Hazretleri burada diyor ki yani ondan bir şey isterseniz hemen de yarın der diyor ama o yarın bir türlü gelmez diyor. Hakikaten bakıyorsunuz bu sahtekarlarda hep bu yarın var, bir türlü yarın da gelmiyor. Bu yarın gelmiyor hikayesi bahis mevzu edilince benim aslında bir hatıram var bu meseleyle ilgili. İşte Alanya'da öğretmenliği bıraktım. Sanayide çay ocağı çalıştırırken karşı tarafta bir lokantacı vardı. Allah selamet versin yine de. Ben işte 3 ay benden çay içti ve bir miktar para birikti. Ondan sonra biz paramızı almaya gittik. Her gittiğimde tam 6 ay sürdü bu inanın. Her gittiğimde hocam yarın. Bugün parayı şuraya verdim yarın gel vereyim. Yarın gidiyorum hocam 5 dakika geç kaldın ya öteki adamı. 6 ay boyunca ve ben her gün buna inandım aslında. En sonunda anladım ki bu adam bize parayı vereceği yok. Ona çay vermeyi kestim alacağımı da vazgeçtim alacağımdan da böylece bu işten kurtulmuş oldum. Dolayısıyla bizim manevi anlamda insanlara bir bilgi vermek isteyen, insanları irşad etmek isteyen, insanları iyiliğe götürmek isteyen insanlarla ilgili ölçümüz de bu olması gerekiyor. O bizden bir şey mi alıyor yoksa bize bir şey mi veriyor? Bizden bir şey istemiyorsa, bizden bir şey almıyorsa, bizim paramıza, pulumuza, malımıza, mülkümüze, işte ailemize tebenneş olmuyorsa o zaman anlamalıyız ki bu adam bize bir şey verebilir, bir ikram edebilir. Ama Mevlana Hazretleri burada enteresan bir şey söylüyor. Ondan da bahsetmek lazım. Konuşurken diyor bu sahtekarlar öyle dinler ki Bayezid'i bile kusurlu bulurlar. Bayezid de biliyorsunuz ki Beyazıt Bestami yani bizim halk dilinde Beyazıt Bestami olarak bilinir ve tanınır. O işte bu mutasavvıfların önemli isimlerinden bir tanesidir ve meşhur şatiyeleriyle ünlüdür. Ancak şeriata çok bağlı birisidir ve keramet söz konusu edildiğinde buna birileri filancanın şu kerameti var, filancanın bu kerameti var. Mesela birisi su üstünde yürüyor dendiğinde diyor ki balıklar da suda yüzüyor zaten. İşte birisi işte gökte yürürken gördüklerinde kuşlar da uçuyor zaten diyor. Çünkü gerçekten inanan insanlar, hakiki mürşitler böyle şeylere itibar etmezler. Normal insanlar gibi yaşarlar ve normal insanların da ruhen eğitilmesini isterler. Bundaki maksat budur zaten. Başkaca da bir maksadı yok. Hem İslam'ın hem de tasavvufun aslında insanları ahlaken ve edeben yüceltmektir bütün derdi. Başkaca bir derdi yoktur. Başkaca da bir şey yoktur. Sadece insanların Allah'ın varlığını bilsin, Allah'ın ikram ediciliğini bilsin, onun yoluna düşsün ve ruhen de, ahlaken de, edeben de iyi bir insan olsun derdindedir. Yoksa da başka bir şey yoktur. Hani insanları uçurmak, kaçırmak gibi bir derdi de yoktur. Ama siz Allah'ın yoluna uyarsanız, tabiata uygun bir hayat sürerseniz Neticede zaten çok mutlu olacaksınız ve gerçek geldiğiniz yere iyi bir insan olarak dönme imkanı elde etmiş olacaksınız.
Peki Sayın Osman Kayar, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.